Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz bu dönemde ve bu hadis-i şeriflerden 7456. hadis-i şerifle birlikte olacağız inşallah. Müslim bin Ebul Müslim dedi ki, henüz gençken bir şey satmak için bedevi geldiği zaman, ey bedevi, malını biz satarız derdik. Ancak Ebu Hureyre bize, bırakın da adam kendi malını satsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasaklamıştır derdi. Hadis-i şerifi bize Müslim bin Ebul Müslim anlatıyor. Kendi gençlik zamanından bir hatırayı bize naklediyor. Bedeviler biliyorsunuz çölde yaşayan kimseler, Araplar bu şekilde yaşayış tarzına göre ikiye ayrılıyor. Bedeviler çölde yaşayanlara verilen isim. Ve şehirde yaşayanlar şehrin getirdiği bir takım imkanları kullanma durumundalar. Köyden, dağdan, yoldan gelen kimse ise malını satıp hemen dönme derdinde, çabuk olmalı, hayatı bu noktada sıkışık, şehirlinin böyle bir sıkıntısı yok, daha konforlu, daha imkanlı ve diyor ki bedeviye, çölden gelen adama, gençler o zamanlar, sen dert etme, malını biz satarız, sen bize devret ne varsa elinde, biz bunun yerine senin malını insanlara sunarız diyorlar. Bir tür hizmet gibi. Belki gelenin de hoşuna gidiyor bu. Fakat ortaya alan ile satan arasında yeni bir kişi daha çıkacak. Dolayısıyla hak etmeden belki de birisinin emeğini, diğerinin de parasını aralarında temas olma ihtimali varken onları birbiriyle buluşturmadan kullanmış olacak. İslam buna karşı çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı çıkıyor. Şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasaklamıştır diyor Ebu Hureyre. Peygamber Efendimiz böyle söyledi. Şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasaklamıştır. Bugün için bu hadis-i şerifi nasıl anlayacağımızı düşünmek gerekir. İçinde yaşadığımız toplumda buna benzer pek çok örgütlenme var. Yani insanların emeği üzerinden hak etmedikleri halde ve diğerlerinin de paraları üzerinden yine onlara insafsız bir satış sunumu yaparak ceplerini dolduran çokça aracılar var. Büyük dünya sistemi bu aracılık üzerine kurulmuş. Kendileri hiçbir iş yapmadan çabalayanlar, gayret gösterenlerin emekleri, ötekilerin de birikimlerini tekrar ve tekrar ellerinden alabilmenin yöntemini araştırıyor dünya emperyalistleri. Dolayısıyla bu hadis-i şerif aslında İslam'ın insanlar için nerede durduğunu gösteren çok önemli bir bilgi. İslam sadece insanların namazını, abdestini değil, insanların cebini de, onurunu da, namusunu da koruyor ve buna yönelik bir hayat programı oluşturuyor. Demek ki Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hayat programına evet desek, hem Kur'an'a hem de Kur'an'la birlikte önümüze konulan bu hikmete, o zaman sömürülmeyeceğiz de, sömürmeyeceğiz de, insanları kullanmayacağız da, haksız bir kazanç da elde etmeyeceğiz. İnsanların birbiriyle buluşmasının önüne de geçmeyeceğiz. Şehirli köylüyle, köylü şehirliyle direkt temas edecek, alıcı satıcı birbiriyle direkt görüşebilecek, aracılar ortadan kalkacak. Böylece insanların birbirleriyle birliktelikleri de daha düzgün, daha güzel hale gelecek. Bugün işte değişik internet üzerinden satışlar filan, bunları hiç konuşmuyorum. Bunları anlamak, bunları yorumlamak şu an itibariyle zor bir iş. Bütünüyle değişik bir sistem uygulanırken İslam'ın bir sistemini, bu büyük sistemin içine monte etmemiz sistemi İslamlaştırmaz. Sadece biz bir tarafı güya ıslah etmeye kalkmış oluruz. Hadis-i şerifleri böyle sadece tek bir konu üzerinde değerlendirmiyoruz. Büyük bir resmin parçası olarak değerlendirdiğimizde İslam'ın istediği hayatın ne anlama geldiğini de belki anlama imkanımız olacaktır. Okumaya devam edelim öyleyse. 7458. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş doğmadan sabah namazından bir rekata yetişen kişi sabahı vaktinde kılmış olur. Güneş batmadan ikindi namazından bir rekata yetişen kişi ikindi namazını kaçırmamış demektir. Dolayısıyla namazı vaktinde kılınması şart ve bu vaktin çıkış anında bile olsa namazını kılamamış bir adam hemen namazını oraya koyacak, kulluğundan hiç vazgeçmeyecek. Namazım gitti, vakit çıktı demeden hemen o son dakikaları bile değerlendirip kulluk noktasındaki gayretini artıracak. Bize böyle bir yol, böyle bir çıkış gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan vazgeçmeyeceğiz. Namazı bırakmayacağız. Namazla birlikte olacağız. Gaflet anlarımız ya da bir takım sebeplerle ertelenen, unutulan bir namaz olduğunda bile hemen onu son anlarında bile kılmamızın gerekliliğini bu hadis-i şerif bize söylüyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7459. hadis-i şerif Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şey vasiyet etti. Ölünceye kadar bunları bırakmam. Uyumadan önce vitir kılmayı, her aydan 3 gün oruç tutmayı ve cuma günü gusletmeyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Hureyre Halili diyor, dostum diyor. Bana 3 şey vasiyet etti. Sıcak, samimi. Müslümanlar peygamberlerine böyle bağlı. Sahabe-i kiram zaten onunla yaşamış, onun oturup kalkmış, yürümüş, yan yana durmuş. Yemek içmek birliktelikleri var. Birlikte uyumuşlar, birlikte gazalara katılmışlar. Yan yana yaşanan bir hayat, muhteşem bir durum. Dolayısıyla büyük bir özlemle ve büyük bir sevgiyle kimden ne aktardığının farkında olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh bize şunu söylüyor. Bana dostum 3 şey vasiyet etti. Bunları ölünceye kadar bırakmam. Bunlardan vazgeçemem diyor. Birincisi uyumadan önce vitir kılmayı. Yani gecenin son namazı vitir olacak. Bana bunu vasiyet etti ve ben bunu yapıyorum. Her aydan 3 gün oruç tutmayı. Nafile anlamında 3 gün oruç ve cuma günleri gusletmeyi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona özeldi, Ebu Hureyre'ye. Ama Ebu Hureyre kendisine özel olmadığı için demek ki bize de duyurarak yapılabilecek bir güzellik anlamında bunları tavsiye etti. Farz mı? Değil. Ama yapılsa güzel olur amellerimiz. Çünkü örneğimiz, önderimiz, rehberimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam böyle tercih ediyor, böyle seviyor. Biz de onu sevdiğini seviyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim Rabbimizin izniyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifler ile birlikteyiz. 7462. hadis-i şerif Umeyr bin İshak'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hasan bin Ali ile beraberdim. Hasan bin Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan. Ebu Hureyre ile karşılaştığımızda Hasan'a aç da Resulullah'ın öptüğü yerden ben de seni öpeyim dedi. Hasan gömleğini yukarıya çekince Ebu Hureyre onun karnından öptü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan ve gerçekten Müslümanların da peygamberimiz gibi sevgililerinden. Ehl-i Beyt bizim sevdiklerimiz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam onları seviyor. sevdiğimizin sevdikleri bizim de sevgililerimizdir. Bu bakımdan Ebu Hureyre net bir örnek sergiliyor. Hazreti Hasan'a böyle bir teklifte bulunuyor. O da gocunmadan bunu yapıyor. Aşırılık mı? Değişiklik mi? Farklılık mı? Bu sevgidir. Bu muhabbettir. Ve Müslümanların da önünde bu tür bir muhabbet örneği vardır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim. 7463. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadın halasıyla veya teyzesiyle aynı nikah altında tutulamaz. Evliliğin yasasını da Allah ve Resulü belirliyor. Kimin kimle evleneceğinin kararı onlara ait. Biz bunu belirlemiyoruz. Cinsellik, kadınlık ya da erkeklik nasıl bir kadın olunacak? Kadınlığın vasıfları, özellikleri, hakları nelerdir? Nasıl bir erkek olunacak? Görev, sorumluluk, hak, yetki ne kadardır, ne şekildedir? Bunların takdiri Allah'a aittir. Ve dolayısıyla kimin kiminle, ne şekilde, hangi tarzda evlenileceklerini, ne şekilde gerekirse boşanmak zorunda kalırlarsa boşanacaklarını, ölçüsünün ne olduğunu da bütünüyle belirleyen Allah-u Teala'dır. Yasayı koyan odur. Beni yaradan, beni erkek kılan ya da işte diğer kardeşlerimizi hanım halinde var eden odur. Dolayısıyla aramızdaki ilişkilerin ne şekilde süreceğini, kimle evlenmemin mümkün olduğunu, kiminle evlenmemin mümkün olmadığını da belirleyen odur. Birileri bu konuda biz belirleriz. Ne olmuş sankiye getirirse işi, nefsinin, heva hevesinin, şehvet ve arzularının peşinde kararlar ortaya koyarsa, ama adına bunun bilim derse, adına bunun işte özgür hayat, dilediğimiz gibi yaşamak derse, insanların tercihlerine karışılmaz, bu tercihler bizimdir demeye kalkarsa, bu Allah'ın istediğinin dışında bir yol çizmek demektir. Özgürdür insanlar. Bu yolu sürdürebilirler ama sonu cehennem olan bir yoldur. Özgür bir şekilde oraya doğru da gidebilirler. Fakat ben Müslümanım diyen, la ilahe illallah, yani Allah'tan başka benim hayatımı çekip çevirecek kimse yoktur, kararlar O'nundur diyen ve Muhammed Resulullah ve Allah-u Teala benden istediği hayatı peygamberiyle bana söylüyor diyen, buna iman eden, bunu ortaya koyan bir Müslümanın onlar gibi söylemesi, yani diğerleri gibi bir tercih bunalımına girmesi mümkün olamaz. Oluyorsa kafa karışıklığı, iman karışıklığı vardır Allah korusun. Kalbi, zihni kayıyor. Başka tarafa meylediyordur. Müslümanım dediği halde küfür cümleleri, imansız ifadeler zihninde, kalbinde yer bulmuş, bununla eğitilmiş gündem onu buraya doğru sürüklemiş demektir. Tezelden Allah'ın kelamına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dönüp zihinde temizlik yapması gerekir o Müslümanın ya da bizim. Okuyoruz temizlenelim diye ve okuduğumuzda bakın Peygamberimiz diyor ki bir kadın, evlendiğimiz bir kadın kendi halasıyla ya da teyzesiyle aynı anda nikahlanamaz. Bir erkeğin iki eş alması İslam'da caiz ve bir eş aldı, o hanımının halasıyla da evlenmek istedi adam ya da teyzesiyle de evlenmek istedi. Bu caiz değil, olmaz. İkisini aynı anda nikah altına almamız mümkün değil. Yani zaten birisiyle evlendiyse bunun caizliği de ortadan kalkacaktır. Diğerleriyle evlilik de böyledir. Kız kardeşler için de aynı anda evliliği İslam iptal etti, biliyorsunuz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedine devam ediyoruz. Ve Rabbimizin elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cümlelerini, hayatını, uygulamalarını, hatıralarını Ebu Hureyre'nin aktarımlarıyla dinliyoruz. 7465. hadis-i şerif. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine dua veya beddua edeceği zaman namazdan sonra ravi dedi ki belki de Semiallahu limen hamideh, Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra kunut ederek şöyle derdi. Allah'ım, Velid bin Velid'i, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebu Rebi'a'yı ve zayıf olan, mustazaf olan müminleri kurtar. Allah'ım, Mudar kabilesine azabını şiddetlendir. Onlara aynı Yusuf'un aleyhissalatü vesselam kıtlık seneleri gibi kıtlık ver diye öncekilere dua, sonrakilere beddua ederdi ve bunu namazda rükudan kalktıktan sonra yapardı bir rivayette. Bir değişik görüşte ise namazın sonunda. Yine bazı sabah namazlarında Allah'ım filan ve filan kişiye lanet et diye Araplardan iki kabileye beddua ederdi ki bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği ki onu da o kavimler istemişti, kabileler istemişti. Öğreticileri şehit ettiler, pusuya düşürdüler. Ve hem peygamberimize ihanet ettiler, hem Allah'a ihanet ettiler, hem de Müslümanların kanını döktüler. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bu iki kabileye beddua ederdi. Bunun üzerine Allah-u Teala Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilişiğin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdir. Ali İmran suresi 128. ayetini indirdi diyor Ebu Hureyre Hazretleri. Böyle yorumladı, böyle düşündü, bildi. Bu ayeti kerimenin bu konuyla ilgili olduğunu düşündü, bize böyle aktardı. Yani bundan sonra anlayabildiğimiz kadarıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam beddua etmedi o kavimlere. Yani Allah'ım onların işini bitir, onları yok et, onları cehenneme at anlamındaki sözler artık söylenmeyecekti. Bu karar Allah'a aitti. Müslümanlar için dua etmeye devam edeceğiz. Zalimlerin, sistemlerin çöküşü için bedduaya devam edeceğiz. Bedduaları kişiselleştirmemek gerekecek anladığım kadarıyla bu hadis-i şerife göre konuştum. Çünkü aynı konuda başka bilgiler varsa o bilgilerle birlikte değerlendirdiğimizde ortaya başka bir netice çıkabilir. Biz şu anda tek tek her bir bilgi üzerinden okumaya devam ediyoruz. Bir hadisi alıp doğru budur demek yanlış olur. Bütünü görmek, başka bu konuyla ilgili özellikle rivayetler varsa tamamıyla ilgili bir görüşe sahip olmak fıkıh ister. Bu bakımdan ağır olalım ama hadis-i şerifleri anlamaya da gayret edelim Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7470 evet no'lu hadis-i şerifle birlikteyiz. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle aktarıyor Efendimiz'den. Eyleme dökmedikleri veya dile getirmedikleri sürece ümmetim içlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hesaba çekilmezler. Tekrarlayalım. Bu bizim için gerçekten Rabbimizin merhametli bir kararı. Eyleme dökmedikleri ve dile getirmedikleri sürece ümmetim içlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hesaba çekilmezler. İçinden bir günah projelendiriyor insan. Onu kalbinde oluşturmuş. Yani bir adamın böyle içinde canını okuyor öfkeyle belki. Onunla ilgili planlar yapıyor. Bir günah işte bir kadınla erkekle ilgili zina planları yapabiliyor. İçinden gidip şuralarda içmek falan gibi bir plan yapıyor. Diyelim böyle bir günah canlandırması var. Bunu eyleme dökmedikçe ve dile getirmedikçe, çünkü dile gelen günahlar da eyleme dönük hale gelebilir. Çünkü günahların dille de olanları vardır. Nedir? İşte gıybet gibi ya da insanlara lakap takmak gibi, alay etmek gibi. Dilin eylemleri de var biliyorsunuz. O da bir eylemdir. Hatta bu noktada sanırım kalbin eylemleri de var. Bunların da bizden uzaklaşması lazım. Kalp bunu düşündüğünde, bunu hissettiğinde, buna niyetlendiğinde de bu bir eylemdir. Kibir gibi, riya gibi. Yani eylemin rengini, amelimizin rengini değiştiren kalbi durumlardır. Bu hadis-i şerif sanırım onu bize anlatmıyor. Yani kalbimizdeki riyalar, kibirler, hasetler bunlar sorundur. Bunlar da ameldir. Müslüman bunları temizleyecek, tezkiye edecek kendini, arındıracak. Fakat haset eden, kıskanan birisi bu kıskançlığıyla ilgili Allah korusun işte Yusuf'un aleyhissalatü vesselamın kardeşleri gibi iş dünyalarındaki kıskançlığı önce dile getirdiler. Bir araya geldiler. Yusuf'u öldürelim dediler. Sonra bu dile gelen sözü eyleme döktüler. Babalarını ikna ettiler. Yusuf'u teşvik ettiler. Çöle götürdüler. Kardeşlerini kuyuya attılar. Yani eylem tamam oldu. Böylece içlerindeki, nefislerindeki kötülük ağır ağır pişti, tamamlandı, olgunlaştı ve yerine geldi. Öyleyse kalbimizde yeşermeye başlayan kötülüğü oracıkta hemen imha etmek lazım. İyilikler yaparak, kalbi iyilikler yaparak kötülükleri silmek de gerekecektir Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 7471. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın geceyi kocasının yatağından ayrı bir yerde geçirirse melekler ona gece boyu lanet ederler ya da yatağa dönene kadar lanet ederler ifadesi geçer. Bu şu anlamda değil tabii. Yani kocasının izniyle gittiği yerde başka bir yerde bulunan bir kadını anlatmıyor bu hadis-i şerif. Ki bunu söylemem gereksiz bir bilgi gibi olabilir ama akla belki bu nokta gelir diye söyledim. Kadın geceyi kocasının rızasına muhalif olarak kocasıyla yaptığı kavgadan ya da ona zarar vermek kastıyla terk edişten dolayı bu süreci oluşuyor. Meleklerin laneti ona geliyor. Kadın geceyi kocasının yatağını ayrı bir yerde geçirirse. Koca bu işi yapmış, koca gitmiş başka tarafa yatmış filan. Kadın gidecek, elinden geldiği kadar bir güzellikle kocaya nazlanacak, özürler dileyecek ve onu ikna edecek. Akıllı bir koca da şunu düşünecek, kendisi çekti gitti. Diyelim ki falan yere yattı, evin başka bir odasına yattı, hanımını da yatağında boş bıraktı. O da orada yatıyor. İkisi birbirine böyle küsler ve birbirleriyle kavgalar, dövüş durumundalar. Akıllı, imanlı, ahireti düşünen bir adam karısına meleklerin lanet ettiğini düşünebilir mi? Yani birisi gelmiş, düşün mahallenin tüm adamları gelmiş, karısının etrafına doluşmuşlar ve ona beddua ediyor, sövüyorlar. Bir erkek buna tahammül edebilir mi? Eğer tahammül edemezse, akıllı bir adam, kendisi adına bile olsa, meleklerin hanımına kötü söz söylemelerine, beddua etmelerine, lanet okumalarına tahammül etmeyecek, gidecek, eşini affedecek. Onun yanına yatacak. Çünkü hakkınızı helal edin, özür dilerim. Belki bir radyo programında bu tür sözler ne kadar söylenir bilmiyorum ama evliliğin temeli insanların yataklarıdır. Çünkü evlilikteki ilk sükunet aşaması bedensel sükunettir. Bedensel sükunetin başladığı yer ise yataktır, döşektir. Burayı ayırmaya kalktığında şeytan başarıya ulaşmış demektir. Evlilik tamamen buradan itibaren çatırdamaya başlar. Bu ancak Kur'an-ı Kerim'de bir edeplendirme manasında erkeğe verilen son izin aşamalarından birisidir. Yani yatağı terk etmek. Böylece hanımına uyarıda bulunmak anlamındadır. Gerçi bugün içinde yaşadığımız hayat içerisinde erkeğin böyle bir yetkisi de yoktur. Yani kadın isterse erkeğini evinden dışarı da atabiliyor şimdi. Dolayısıyla bir adamın yatağı terk etmesi çok da bir güç ifadesi anlamına gelmeyecektir. İslam'ın yaşandığı bir toplumda kadın için bu gerçekten zor bir durumdur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden erkek ve hanımlar, Allahu Teala'nın ve Resulü'nün çizdiği yolda yürüyen erkek ve hanımlar bu tür kararlara dikkat ederler. Değilse mevcut dünya ortamında kadınlara başka haklar ve yetkiler, erkeklere başka yetkisizlikler ve haksızlıklar yapılmış olabilir. Çünkü dünyanın işleri değişiktir. Geleneğin getirdiği dayatmalar farklıdır. Erkeklere haksız, insafsız bir rol verilmiş olabilir. Modern dünyanın insanlara verdiği haklar ve yetkiler başka tür bir insafsızlığın ve merhametsizliğin eseridir. Allah'tan başka bize merhamet eden kimse olamaz. Yani merhamet gibi görülen şeyler bile Allahu Teala'yı dışa koyup Allahsız, kitapsız, peygambersiz bir dünya sistemi, bir evlilik sistemi oluşturulmaya kalkıldığında merhamet gibi görünen, yani kadına acıyarak, merhamet göstererek, onun haklarını savunarak hareket edenler bile kesinlikle bir haksızlığın içindedirler. Tekrarlayayım. Yani Allah-u Teala'yı yok kabul ederek oluşturulan bir merhamet merhametsizliktir. Çünkü Rahman ve Rahim olan Allah'tır kainata merhamet eden. Ve evliliği de güzelleştirecek olan onun kararlarıdır. Burada hanımlarımız, eşlerimiz ve eş olma pozisyonunda olacak olan kızlarımız, kadınlarımız şuna dikkat etmelidirler. Bana bunları söyleyen kim? Allah Teala. Bana bunları öğreten kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ben Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir hanımsam, peygamberinin yolu sıra bir hayat yaşamanın ancak beni cennete götüreceğine inanıyorsam, eşimin kara kaşı kara gözü için değil, Allah-u Teala'nın rızası için bir hayatı kabullenmem gerekir. Erkek de böyle düşünecektir. Yani hakimimiz Allah, vekilimiz Allah, Rabbimiz Allah, belirleyici Allah, o Allah bizim kocamızın yatağından, eşimizin yatağından ayrılmamızı istemiyor. Orada durmamızı istiyor ve gönlümüzü içimizden bir takım küskünlükler yaşasak bile, kırılganlıklar yaşasak bile dönüp Rabbim senin rızan için ben bu adama itaat edeceğim, sözünü dinleyeceğim, güzel davranacağım deme çabası inanın başka türlü tüm çabalardan daha hayırlı, daha bereketlidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimizin izniyle. 7472. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma gününde öyle bir an vardır ki Müslüman kişi namazını bu ana denk getirdiği zaman Allah'tan hayır namına ne isterse kendisine verilir. Duasını, Allah'tan isteğini öyle bir vakte denk getirirse cuma gün ki bu an kısa olduğunu ifade ediyor rivayet eden ravi. Sağ eliyle bir işarette bulundu ki biz diyor bunu rivayet eden hadis-i şerif bize aktaran Müslümanlar bundan bu anın çok kısa olduğunu anladık. Yani cuma günü kısa bir an var. Belki de bu kısalık özen göstermemiz anlamına gelir. İçinde yaşadığımız demleri dikkate alacağız, önemseyeceğiz. Geçip giden her an bir kulluk kazanımıdır. Dolayısıyla onu kaybetmek bize yakışmaz. Becerebildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği kadar dikkat ile, rikkat ile Allah-u Teala'ya dönük bir hayatı oluşturmamız gerekiyor. Namazlarla, dualarla, İslam'ın istediği bir hayat yaşantısıyla geçireceğiz. Ve cuma daha bir duaların, isteklerin kabul edildiği zaman olarak bizim önümüze konuldu bu hadis-i şeriflerde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7473. hadis-i şerif, sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Şiddetli sıcak olduğu zaman namazı serinlikte kılın. Öğlen namazıyla alakalı bir hadis-i şerif olduğunu düşünüyorum. Şiddetli sıcaklar olduğunda biraz namazı böyle ertelemek, ortalığın biraz da serinlediği vakte doğru kılmanın gerekliliğini bize Peygamberimiz söylüyor. Yani bunu bir merhametle bize aktarmakta. Yine bir merhamet bölümü 7474. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Biriniz bir topluluğa imam olduğu zaman namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde yaşlı, zayıf ve küçük olanlar bulunabilir. Küçük olanlar bulunabilir. Ya da küçük çocuğu olan anneler varsa ki Efendimiz'den böyle ifadeler de var. Namazı kısa kesiyor. Çünkü çocuğu ağlayan bir anneyi işitiyor. Onun namazının zor olacağını bildiğinde namazı kısa kesiyor Efendimiz. Dolayısıyla imam sorumluluk sahibidir. Sadece kendine göre kılmayacak, ardında bulunan kimseleri düşünerek bir önderlik yapacak. Yaşlı var, zayıf var, küçük var. Buna göre kılacak. Kendi kendine kılacağında insan kendi kapasitesine göre istediği şekilde kılabilir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre aktardı. Medine'nin iki dağı arasındaki bölgede yayılan dağ keçisi bile görsem onu ürkütmem ve dokunmam diyor Ebu Hureyre. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu bölgenin ağaçlarının kesilmesini veya yapraklarının sopalarla dökülmesini yasakladığını işittim. Mekke nasıl bir harem bölgesidir ve oranın bu şekilde korunmuşluğu söz konusu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın izniyle Medine'yi harem bölgesi ilan etmiştir ve orada da bu şekilde bir koruma önlemi alındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7475. hadis-i şerifte Ebu Hureyre bize aktarıyor, şöyle buyurdu: "Benimle benden önceki peygamberlerin örneği, bir bina inşa eden, onu en güzel bir şekilde yapıp tamamlayan, ancak köşelerinden birinde bir kerpiç yerini boş bırakan bir adamın misali gibidir. İnsanlar o binanın etrafında hayretle ve şaşkınlıkla, yani buradaki hayret ve şaşkınlık beğeni anlamında, dolaşmaya başlarlar ve bundan daha güzel bir bina görmedik. Ancak şu kerpiçin yeri boş kalmış, şu tuğlanın yeri boş kalmış olmayaydı" demeye başlarlar. "İşte ben," diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, "o yeri boş bırakılan kerpiçim." Yani bu binayı tamamlayan kimseyim. Peygamberlik bir bina öyleyse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da güzel anlayabilmemiz için Kur'an'da bize tanıtılan tüm peygamberleri de tanımamız gerekir. Rabbimiz onları anlattı. Adem atamızdan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen peygamberlerden kimilerinin isimlerini, kimilerinin kıssalarını, isimlerini, durumlarını izah etti bize. Onları öğretti. Biz de buna dikkat edeceğiz. Önümüzde böyle bir risalet evi var. Bu evi anlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu evin tamamlayıcı unsuru. Ve biz bu hadis-i şerifle de programı tamamlayalım inşallah. Peygamberleri anlayan, peygamberimizi kavrayan ve bu yolu güzelce sürdüren kullardan olmayı Allah'tan talep ediyoruz, istiyoruz. Allahümme salli ala Muhammed.